Kitabın adı KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Birinci kaset B yüzü. İlk yurt Türk kültürü ve medeniyeti. Devlet yönetimi. Toplumsal yapı sırasıyla şu şekilde oluşmuştur. Aile, oba, oymak, boy, budun, il. Devlet il oluşumu şu şekildedir. Sırasıyla millet, ülke, hakimiyet, teşkilat, devlet. Yurt kavramı vatan anlamında kullanılmıştır. Ülkenin sınırlarına yaka denir. Hakimiyet anlayışı. Hükümdar Tanrı'ya karşı sorumludur. Bu nedenle halkı rahat yaşatmalıdır. Başaramazsa halk hükümdarı terk edebilirdi. Hükümdar bütün dünyayı yönetmek için görevlendirilmiştir. Bu anlayış sonucunda 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına kadar Türklerde cihan hakimiyeti mefkûresi anlayışı vardı. Siyasi teşkilatlanmanın en önemli kuruluşu Kengeş Meclisi denilen kurultaydır. Kurultayın aldığı kararlar tartışılamaz. Hükümete Türklerde önceleri Ayuk, daha sonra Eli Uzun adını verdiler. Devlet yönetiminde en önemli görevlerden birisi de yapgulluktur. Ülkenin belli bir yerini yönetmek göreviyle hükümdar tarafından seçilen kişilerdir. Devlet yönetimiyle ilgili kurallara töre denir. Hiç kimse töre dışına çıkamaz. Veraset sistemi. Hanedanın bütün üyeleri hükümdar olmakta eşit hakka sahiptir. Bu anlayış nedeniyle her hükümdarın ölümünden sonra iç karışıklıklar çıktı. Türklerin kurdukları devletlerin kısa ömürlü oluşunun temel nedeni budur. Bu anlayış Osmanlı hükümdarı Sultan 1. Murat ve 1. Ahmet dönemlerinde değişti. Böylece merkez yönetimi güçlendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun ömürlü olmasının temel nedeni de budur. 1. Murat'la devlet, padişah ve erkek çocuklarının ortak malı oldu. 1. Ahmet'le hanedanın en yaşlısının hükümdar olması geleneği başladı. Ancak bu sefer de yeteneksiz kişiler padişah oldu. Harem dönemi başladı. Din ve inanış. Türk toplumlarında totemcilik yoktur. Gök tanrı inancı en yaygın dindir. Ahiret inancı vardır. Mezarlarına kurgan denir. Mezarlarının başına balbal denilen heykelcikler dikilir. Din adamlarına kam denir. Budizm, maniteizm, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerini kabul etmişlerdir. Ordu. Orta Asya Türk devletlerinde paralı askerlik yoktur. Ordu devamlıdır ve kadın erkek herkes asker sayılır. Mete Han'dan itibaren onlu sistemle yapılandılar. Geleneksel savaş yöntemine Turan taktiği denir. Ekonomi. Temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Uygurlarda tarım ve ticaret temel geçim kaynağıdır. İpek yolu Türkler için önemli bir kazanç yoludur. İpek yolunun kuzeyinden paralel olarak Kafkasya'ya giden yola Kürk yolu ismi verilmiştir. Türgişler madeni para basan ilk Türk devletidir. Yazı. Türklere özgü iki alfabe görülür. Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi. Göktürk alfabesi 38 harflidir. Sağdan sola, yukarıdan aşağı yazılır. Uygur alfabesi ise 18 harflidir. Soğut alfabesine ilavelerle ortaya çıktı. Sanat. Göçebe yaşayış nedeniyle kolay taşınabilir eserler verilmiştir. Dokumacılık, kuyumculuk gibi. Üsluplaştırılmış hayvan stili anlayışı vardır. Bu stilde mücadele halindeki hayvanlar vardır. Ancak hayvanın ne olduğu, kimin galip olduğu belli değildir. Kurt, kartal, yıldız, güneş, geyik en çok kullanılan motiflerdir. Mezarlara balbal, heykel dikilmesi geleneği nedeniyle heykelcilik gelişmiştir. Uygurlarda Mani dininin etkisiyle minyatür görülür. Orta oyunu saraylarda ve halk arasında çok yaygındır. Türklerin Müslüman olma nedenleri. Eski Türk dini ile İslamiyet'in uyum göstermesi. Türklerin sosyal yaşantısı ile İslamiyet'in uyum göstermesi. Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışı ile İslam'ın cihat anlayışının benzerliği. Alplik, savaşçılık anlayışlarının benzerliği. Yesevilik tarikatının faaliyetleri. Türklerin kurduğu ilk tarikat Ahmet Yesevi'nin kurduğu Yesevilik tarikatıdır. Bütün tarikatlar onun izinden gitmiştir. Abbasilerin faaliyetleri. Türk İslam Tarihi. Karahanlılar 840-1212. Yağma, Karluk, Çiğil Türkleri tarafından kuruldu. Devletin adı Kara ve Han unvanının sık kullanılması nedeniyle Karahanlılar oldu. Satuk Buğrahan, Müslüman olunca Abdülkerim adını aldı. Zamanında İslam'ı kabul ettiler. Gazneliler 963-1187. Kurucusu Sebük Teyin'dir. En önemli hükümdarları Sultan Mahmud'dur. Sultan Mahmud, Hindistan'da başarılı geçen 17 sefer sonunda bugünkü Hindistan, Afganistan, Pakistan'da İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır. 1040'ta Selçuklularla yaptıkları Dandanakan Savaşı'nda yenilince devlet sarsıldı. 1187'de Gurlulara yenilerek tarihten silindiler. Sultan unvanını kullanan ilk Türk devletidir. Kendinden sonraki bütün Türk devletlerine model olmuşlardır. Çok ulusludur. Resmi dil Arapçadır. Edebiyat dili Farsça, konuşma dili Türkçedir. Büyük Selçuklu Devleti 1040-1157. Oğuzların Kınıkboyu tarafından kurulmuştur. Kurucusu Tuğrul ve Çağrı Beylerdir. Devlet adını Tuğrul ve Çağrı Beylerin dedeleri Selçuk Bey'den almıştır. 1035'te Nesa'da, 1038'de Serahs'ta Gazneli ordusunu iki defa mağlup ettiler. Bu zaferlerden sonra toplanan Selçuklu kurultayı Tuğrul'u hükümdar seçti. Dandanakan Savaşı 1040. Nedeni: Tuğrul Bey'in Gazneli kuvvetlerini iki defa yenmesi. Sonuç: Selçuklular kazandı. Önemi: Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Pasinler Savaşı 1048. Nedeni: Selçuklu askerlerinin Erzurum'a kadar ilerlemeleri. Sonuç: Selçuklular kazandı. Önemi: Bizans İmparatorluğu ile Selçukluların yaptıkları ilk savaştır. 1055'te Tuğrul Bey Büveyş oğullarını yenerek halifeliği onlardan kurtardı. Bu olaydan sonra Tuğrul Bey, Halife Kaim bi Emirillah'ın siyasi otoritesini devraldı. Böylece İslam tarihinde ilk defa Tuğrul Bey, laiklik uygulamasına giderek din ve devlet işlerini birbirinden ayırdı. Malazgirt Savaşı 1071. Nedeni: Bizans İmparatorluğu'nun Türkleri Anadolu'dan çıkartmak istemesi. Sonuç: Türkler kazandı. Önemi: 1. Anadolu'da Türk ilerleyişinin önünde güç kalmadı. 2. Anadolu'daki ilk Türk beylikleri kuruldu. Danişmentliler, Mengücekler, Saltuklular, Artuklular. Katvan, Katavan Savaşı 1141. Nedeni: Karahıtayların Selçukluların doğu sınırlarını tehdit etmesi. Sonuç: Selçuklular yenildi. Önemi: Devletin otoritesi sarsıldı ve 1157'de Büyük Selçuklu Devleti dağıldı. Büyük Selçukluların dağılmasından sonra ortaya çıkan devletler Suriye Selçukluları, Irak ve Horasan Selçukluları, Kirman Selçukluları, Anadolu Selçukluları. Timur Devleti. Kurucusu Timur. 1402'de Osmanlı Devleti'ni yendiler. Ulu Bey, Hüseyin Baykara hem bilgin hem de hükümdarlardır. Timurlular hanedanından Zahir Üddin Babür Hindistan'a giderek Babür Devleti'ni kurdu. Mısır'da kurulan Türk Devletleri. Eyyubiler 1174-1348. Mısır'da kurulan 3. Türk Devleti'dir. Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur. Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Kudüs ve Filistin'i ele geçirerek Kudüs Krallığı'na son vermişlerdir. Topraklarını Güneydoğu Anadolu ve Arabistan'a kadar genişletmişlerdir. Mısır'da sulama ve tarım işlerine önem verdiler. Ordularında Türklere geniş yer verdiler. Baharat yolunu denetimlerine almışlardır. Mısır'da Türk-İslam uygarlığını geliştirmişlerdir. Veraset sistemi sonucu zayıflamışlar ve Memlük Devleti'nin kurulması ile de yıkılmışlardır. Hamakolu 1348'e kadar siyasi varlığını devam ettirmiştir. Memlükler 1250-1517. Mısır'da kurulan 4. Türk Devleti'dir. Haçlılara karşı başarı elde etmişlerdir. Moğolları yenen tek devlettir. Halifelik kurumunu yeniden yaşamışlardır. sınırlarını Güneydoğu Anadolu'ya kadar genişletmişlerdir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucu yıkılmıştır. Moğol Cengiz İmparatorluğu 1206-1277. Cengiz Han, Temuçin tarafından Orta Asya'nın batısında kuruldu. Başkentleri Karakurum'dur. Harzemşahların ortadan kaldırılmasıyla büyük bir imparatorluk oldular. Eski Türk töresi temel alınarak daha sert yasalarını oluşturdular. Cengiz yasaları. Ordu, Türklerde olduğu gibi onlu sisteme göre düzenlenmiştir. Cengiz Han'ın ölümünden sonra veraset geleneği üzerine 4 ayrı hanlığa bölünmüştür. Bunlar Kubilay Hanlığı Çin, Çağatay Hanlığı Türkistan, İlhanlı Hanlığı İran, Altın Ordu Hanlığı Doğu ve Güney Rusya. Kubilay Hanlığı dışındakiler zamanla Türkleştiler. Genel özellikleri ise işgal ettikleri yöreleri tahrip etmişlerdir. İşgal ettikleri yörelerde sıkı bir düzen kurmuşlardır. Değişik kültürlerin etkisinde kalmışlardır. İpek yolunu canlı tutmuşlardır. Altın Orda Çağatay çekişmesinden yararlanan Rus kinezliği güçlenip Altın Orda'nın yardımlarıyla Rus çarlığına dönüştü. Timur İmparatorluğu 1368-1587 Türk Moğol devletidir. Merkezi Semerkant kentidir. Altın Ordu devletine son vermişlerdir. 1402 Ankara Savaşı ile Osmanlı Devleti'ni siyasi karışıklıklara uğratmışlardır. Ganimete dayalı fetihlerde bulunmuşlardır. Türk geleneklerine bağlı kalmışlardır. Altın Ordu Devleti 1227-1502 Cengiz Han'ın oğlu tarafından kurulmuştur. Kıpçak ülkesi, Bulgar Hanlığı, Kuzey Kafkasya, Rusya ve Doğu Avrupa'nın tamamını ellerine geçirmişlerdir. Özbek Han döneminde Müslüman olmuşlardır. Timur Devleti tarafından yıkılmıştır. Yıkılmaları ile Rus prenslikleri güç kazanmışlar ve Rusya'yı kurmuşlardır. İlhanlılar 1256-1336 Cengiz Han'ın torunu Hülagü tarafından kurulmuştur. İran'da egemenlik sürmüşlerdir. 1258 yılında Bağdat'ı alarak Abbasi halifeliğine son vermişlerdir. İlk kez Memlüklüler tarafından ilerleyişleri durdurulmuştur. 1283 yılında Müslüman olmuşlardır. Eratna Beyliği tarafından yıkılmışlardır. Karakoyun Devleti 1365-1469 Erzurum, Ereş ve Musul yöresinde kurulmuştur. Azerbaycan yöresinin Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Timur baskısından sonra Tebriz'i başkent tutmuşlardır. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından yıkılmışlardır. Akkoyunlu Devleti 1398-1502 İlhanlıların yıkılmasından sonra Diyarbakır ve çevresinde kurulmuşlardır. Trabzon Rum Pontus devleti üzerinde baskı kurmuşlardır. Karakoyunlu devletine son vermişlerdir. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet'e Otlukbeli Savaşı'nda yenilince devlet zayıflamaya başlamıştır. Safevi devletinin kurulmasıyla tamamen yıkılmışlardır. Türk tarihinde Kur'an'ı Türkçe'ye çevirmek isteyen ilk kişi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dır. Anadolu Selçuklu Devleti 1077-1308 Anadolu'nun fethi için Alparslan tarafından görevlendirilen Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın Melikşah tarafından Alparslan öldükten sonra sultan ilan edilmesiyle kuruldu. Başkent önce İznik iken 1. Haçlı Seferi sırasında 1. Kılıç Arslan başkenti Konya yaptı. 1. Kılıç Arslan Haçlılara karşı Dorylion Savaşı ile karşı koydu. Büyük Selçuklulardan ayrılıp bağımsız olundu. 1. Mesut döneminde ilk Anadolu Selçuklu parası bastırıldı. 2. Kılıç Arslan döneminde Mirye Kefalon Karamık Beli Savaşı yapıldı. Nedeni Bizans İmparatoru Manuel Komnen'in Türklere kaptırdığı Anadolu topraklarını geri almak istemesi. Sonuç Türkler kazandı. Önemi 1030'lu yıllarda başlayan ilk Türk akınlarından itibaren başlayan Anadolu fethi kesin sonuca bu zaferle ulaştı. Anadolu kesin Türk yurdu oldu. 2. Kılıç Arslan Türklerdeki hükümdarlık ve veraset anlayışları nedeniyle oğullarının birbirleriyle savaşmasını istemediği için 11 oğlu arasında ülkeyi paylaştırdı. 1192. Bu paylaştırma ile güçler dağılınca 3. Haçlı Seferinde Frederick Barbarossa Anadolu'da rahatça ilerlemiştir. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev döneminde İçel ve Antalya alınarak ilk kez denizlere ulaşıldı. Birinci İzzettin Keykavus döneminde yapılan bütün seferler ticari amaçlıdır. Karahanlılardan beri görülen ribatlar ilk defa bu hükümdar döneminden itibaren kervansaraylara dönüştü. Alaaddin Keykubat döneminde Moğol tehlikesi Türk sınırına kadar gelmişti. Bu nedenle Alaaddin Keykubat Harzemşahlarla işbirliği yapmak istedi. Ancak Celaleddin Harzemşah bunu kabul etmeyip Selçuklulara saldırdı ve Yassı-Çemen Savaşı çıktı. 1230. Nedeni Celaleddin Harzemşah'ın Ahlat'a saldırması. Sonuç Anadolu Selçuklu Devleti kazandı. Önemi 1. Harzemşahlar dağıldı. Celaleddin Harzemşah Tunceli'de bir köylü tarafından öldürüldü. 2. Harzemşahlıların bir kısmı Doğu Anadolu'ya yerleştiler. Bunlara günümüzde Horzumlar denir. 3. Moğolların önünde tampon olan Harzemşahlar dağılınca Anadolu Selçuklularla Moğollar komşu oldular. Selçuklular bu durumu hiç istemiyorlardı. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Babayiler isyanı çıktı. Nedeni Oğuzların Selçuklu yönetiminden İranlıların etkisi nedeniyle kırgın olmaları ve Anadolu'daki yoksulluk. Daha sonraki Türkiye tarihinde dini nitelikli isim alan iki olay daha olacaktır. Şeyh Bedrettin isyanı ve Kadızadeler olayı. Köse Dağ Savaşı 1243. Nedeni Baba İshak, Babayiler ayaklanmasında Selçuklular güç kaybedince Moğol komutan Baycunoya'nın bundan yararlanma isteği. Sonuç, Gıyasettin Keyhüsrev savaş başlamadan korkup kaçınca Moğollar kazandı. Önemi, Selçuklular Moğol hakimiyetine girdi. Moğolların parçalanmasından sonra İlhanlılara bağlandılar. Türkiye Türkleri Birliği bozuldu. 1260-1308 arasında karışıklık ve sürekli savaşlar dönemi vardır. Bu aradaki en önemli kişi, yaptığı hizmetler ve hayırlarından dolayı sahip ata olarak bilinen Fahrettin Ali'dir. Anadolu Selçuklu Beylikleri. Bazı Türk devletlerinde sınırlara, sınır boylarındaki vilayetlere veya diğer yerleşim yerlerine uç denilmekteydi. Selçuklular, Asya'dan Anadolu'ya gelen Türkmenleri genellikle uçlara yerleştiriyorlardı. Bu grupların idaresi uç beylerine bırakılıyordu. Uç beylerinin akınlarda bulunma, komşu devletlerle savaş veya barış yapma gibi yetkileri vardı. Anadolu'da Moğol baskısı artınca, zulüm ve baskıdan kaçan Türkmenler, Batı Anadolu'da uç beylerinin yanına gitmeye başladılar. 13. yüzyıl sonlarına doğru Moğol hakimiyeti zayıflamaya başlayınca, Anadolu beylikleri kurulmaya başlandı. Karamanoğlu Beyliği. Orta Anadolu'nun güneyinde Konya-Karaman-Larende bölgesinde kuruldu. Karamanoğulları Oğuzların avşar boyuna mensuptur. Osmanlılarla Anadolu hakimiyeti konusunda uzun süre mücadele ettiler. Osmanlılara karşı en fazla direniş gösteren beylik Karamanoğullarıdır. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara bağlandılarsa da Ankara Savaşı'ndan sonra yine bağımsız oldular. Son olarak Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlılara bağlandılar. İkinci Bayezid döneminde bütünüyle ortadan kaldırıldılar. 1483. Karamanoğullarının Türkçeyi resmi dil olarak ilan etmeleri, Türkçenin gelişmesini ve yeniden devlet dili haline gelmesini sağlamıştır. Germiyanoğulları Kütahya ve çevresine hakim oldular. 1. Murat zamanında topraklarının bir bölümünü çeyiz olarak Osmanlılara verdiler. Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlılara bağlandılarsa da Ankara Savaşı'ndan sonra yine koptular. Son olarak 1429'da yeniden Osmanlılara bağlandılar. Karesi oğulları Balıkesir ve çevresinde kuruldular. Beyliğin topraklarının büyük bir bölümü Orhan Gazi zamanında Osmanlılara bağlandı. 1. Murat zamanında ise tamamen Osmanlılara katıldılar. 1360 Hamit oğulları Isparta, Eğridir havalisinde kuruldu. Antalya'ya kadar olan bölgelere hakim oldular. 1391'de toprakları Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında paylaşıldı. Hamitoğullarının Antalya kolu olan Tekeoğulları 1423'te Osmanlılara katıldı. Menteşoğulları Muğla ve çevresinde Menteşe Bey tarafından kuruldu. Denizcilikte uğraştılar. Önce Yıldırım Bayezid, sonra 2. Murat zamanında Osmanlılara bağlandılar. Aydınoğulları Germiyanoğullarından koparak Aydın ve civarına hakim olan Mehmet Bey tarafından kuruldu. Türk hakimiyetini Ege adalarına kadar yaydılar. Osmanlılara Yıldırım Beyazıt zamanında bağlandılar. Timur'un Anadolu seferi sırasında bağımsız oldularsa da 1426'da yeniden Osmanlılara katıldılar. Candaroğulları Kastamonu ve Sinop havalisinde kuruldular. Ticaretle uğraştılar. Karadeniz ticareti konusunda Venedik ve Cenevizliler ile anlaşmalar yaptılar. Son olarak Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı hakimiyetine girdiler. Ertuğrul Gazi döneminde Osmanlılar bu beyliğe bağlı Uç Beyliği'ydiler. Saruhanoğulları Manisa'da kuruldular. Denizcilikle uğraştılar. Ege denizindeki adalara seferler düzenlediler. Son olarak Çelebi Mehmet zamanında Osmanlı hakimiyetine girdiler. Uç Beyliği döneminde Osmanoğulları bu beyliğe bağlıydılar. Dulkadiroğulları Maraş ve Elbistan havalisinde hüküm sürdüler. 1515 Turnadağ, Nurhak Dağı savaşından sonra Osmanlılara katıldılar. Ramazanoğulları Adana ve havalisine hakim oldular. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra Osmanlılara bağlandılar. 1608'de bütünüyle Osmanlılara katıldılar. 1. Ahmet döneminde. Diğerleri Eretna Devleti, Sivas'ta hüküm sürdüler. Beyliğe Kadı Burhanettin son verdi. Eşrevoğulları Beyşehir, Seydişehir havalisine hakim oldular. Moğollar tarafından yıkıldılar. Pervane oğulları, Sinop'ta kuruldu. İnanç oğulları, Denizli, Ladik ve çevresine hakim oldular. Sahip Ataoğulları, Afyon ve çevresine hakim oldular. Bu beylik döneminde Afyon'un adı Karahisar'dı. Taceddin oğulları, Karadeniz sahilinde Ordu Bafra bölgesinde kuruldular. 1429'da Osmanlılara bağlandılar. Beyliklerin özellikleri Anadolu'da Moğollar dönemi başlamasına, Selçukluların yıkılmasına rağmen Türk hakimiyetini kesintiye uğratmadılar. Denizcilikle uğraşanlar Türk hakimiyetini Ege ve Karadeniz'e de yaydılar. Beyliklere özgü sanat anlayışı gelişti. Selçuklu sanatının etkisi kısmen azaldı. Türkçeyi resmi dil olarak kullandılar. Türkçenin gelişmesini sağladılar. Anadolu'da Moğol baskısını büyük ölçüde kırdılar. Kendi aralarında giriştikleri mücadele yüzünden kuvvetli bir devlet kuramadılar. Sadece Osmanlı Beyliği bu mücadelede uzak kalarak cihan devleti haline geldi. Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırdılar. Anadolu Selçuklu Beylikleri ve Önemi Pervane oğulları, Candar oğulları, Germiyan oğulları, İnanç oğulları, Karaman oğulları, Ramazan oğulları, Karasi oğulları, Dulkadir oğulları, Saruhan oğulları, Menteşe oğulları, Hamit oğulları, Aydın oğulları, Eratna veya Ertana oğulları. Osmanlı Beyliği önce Candar oğullarına bağlı bir uç beyliği iken Osman Gazi'nin son dönemlerinde bağımsız bir beylik oldu. Ertana Devleti ilk yurttan göç eden Uygurlarca Ertana Bey tarafından kuruldu. Selçuklu beyliklerinden Osmanlı'ya bağlanan son beylik Dulkadir oğulları olmuştur. Karaman oğulları kendisini Anadolu Selçuklularının mirasçısı saydı ve Osmanlı'yı en fazla uğraştıran beylik oldu. Ayrıca Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde Türkçe, Türkiye tarihinde ilk kez resmi dil ilan edildi. 1277 Selçukluların Kösedağ Savaşı'nda yenilmesiyle bozulan Türk Birliği, Yavuz Sultan Selim'in 1515'teki Turnadağ Savaşı sonunda Dulkadir oğullarını Osmanlılara bağlaması ile kesin olarak sağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi Büyüme nedenleri 1. Anadolu'nun durumu 1243'ten sonra Kösedağ Savaşı'ndan sonra ortaya Anadolu'nun çeşitli yerlerinde beylikler ortaya çıktı. 2. Bizans'ın durumu Anadolu ve Balkanlar'da Bizans'a bağlı valiler, tekfurlar, merkezin emirlerini dinlemiyorlardı. 3. Coğrafi durum Osmanlı Beyliği Bizans'la komşu durumundaydı. Diğer Türk beylikleri ise birbirleriyle çevriliydi. Osmanlı Beyliği gaza yapabilecek konumdaydı. 4. Diğer beyliklerle ilişkisi Bizans İmparatorluğu ile uğraşırken Anadolu Selçuklu beyliklerinin birbirleriyle mücadelelerine karışmadılar. Bu nedenle diğer beylikler Osmanlı'ya karşı cephe almadılar. 5. Balkanların durumu Balkanlardaki en önemli krallıklar Bulgar ve Sırp krallıkları olmakla birlikte merkezi bir devlet yerine feodalite hakimdi. Ayrıca İngiltere ile Fransa arasında yüzyıl savaşları vardı. 6. Türkmen göçleri. Gaza ve cihat felsefesini ortaya atan Osmanlı Beyliği, göçebe Türkmenlerin cazibe merkezi oldu. Sınırlara yerleştirilen Türkmenler, gaza ve cihat yaparken hem sınırlar genişlemekte hem de ganimet elde edilmektedir. 7. Merkezi yönetimin güçlü olması. Osmanlı Devleti'nde önceki Türk devletlerinin aksine merkezi yönetim güçlü olmuştur. Devlet, hanedanın ortak malıdır anlayışı uygulanmadı. Fatih döneminde de Adem-i merkeziyete geçildi, 1. Murat'la birlikte. 8. Cihat hakimiyeti anlayışı. Bütün Türk devletlerinde dünyayı Türklerin yönetmesi gerektiği inancı vardır. Osman Gazi'nin gördüğü söylenen rüya efsanesi de bunu sembolize eder. 9. Fetih politikası. Fethedilen yerlerde bölge halkına iyi davranılmış, gelenek ve inançlara, dine müdahale edilmemiştir. Bu da halkın Osmanlıları benimsemesini sağladı. 10. Yüzyıl savaşlarının etkisi. 1337-1431 yılları arasında Avrupa'da yüzyıl savaşları yapıldı. Bu da Osmanlı'nın ilerlemesine, Avrupa'da bir engel çıkmamasını sağladı. 11. Hükümdar ve devlet adamlarının iyi yetişmesi. Şehzadeler, sancaklarda Lala denilen öğretmenler tarafından çok iyi yetiştirildiği için başa geçen şehzade yönetmekte zorluk çekmemiştir. 12. Ahilerin desteği. Aynı zamanda tarikat bağları da olan ahiler, ekonomik ve askeri gücüyle Osmanlı Beyliğine destek oldular. Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali, ahilerin başkanıydı. Osman Bey, 1281 veya 1299-1324. Beyliğin kurucusudur. Tekfurlara karşı Koyunhisar Savaşı'nı yaptı. 1302. Bizans'la Osmanlıların ilk karşılaşmasıdır. İlk Osmanlı akçesini bakırdan bastırdı. Ahilerin desteğini aldı. Karacahisar, Bilecik, Yarhisar, İnegöl Bizans'ın elinden alındı. Orhan Bey, 1324-1362. Bursa'yı fethetti. 1326. Böylece Moğollara, İlhanlılara görünüşteki bağımlılık da sona erdi. Bursa başkent yapıldı. Bizans İmparatorluğu ile Palekanon Savaşı yapıldı ve kazanıldı. 1329. İznik, İzmit ve Kocaeli alındı. 1345'te Karesi oğulları toprakları ele geçirildi. Ele geçirilen ilk Anadolu Selçuklu Beyliğidir. Böylece ilk defa donanmaya da sahip olundu. Rumeli'ye geçiş kolaylaştı. 1354'te Eretna Beyliğinden Ankara alındı. 1353'te Bizans'a yapılan yardımlar karşılığında Çimpe Kalesi alındı. Böylece ilk defa Rumeli'de toprak sahibi olundu. Devlet teşkilatları kuruldu. A. İlk divan teşkilatı kuruldu. B. İlk düzenli ordu kuruldu. Yaya müsellem. C. İznik'te ilk medrese açıldı. 1331. D. Şehirlerin yönetiminde kadı ve subaşılar görevlendirildi. E. İlk gümüş para bastırıldı. Sultan 1. Murat Hüdavendigâr 1362-1389. Osmanlı tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk, Hüdavendigâr ünvanını kullanan tek Osmanlı padişahıdır. Devşirme sistemini getirip Çandarlı Kara Halil Paşa'nın desteğiyle Yeniçeri Ocağı'nı kurdu. Böylece ordu örgütlenmesi tamamlandı. Sazlıdere Savaşı ile Edirne alındı ve ikinci başkent yapıldı. 1362. Böylece Bursa ile Anadolu fetihleri, Edirne ile Rumeli fetihleri kontrol ediliyordu. Germiyan oğulları ve Hamit oğulları beylikleri alındı. 1371'de Sırplara karşı Çirmen Savaşı yapıldı ve kazanıldı. 1389'da 1. Kosova Savaşı yapıldı. Osmanlılar kazandı. Ancak 1. Murat savaş alanında öldü. Osmanlı ordusu bu savaşta ilk defa top kullandı. Yeniçeri Ocağı kurulurken ilk defa pençik sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Tımar sistemi ilk defa uygulandı. Mali teşkilat ilk defa düzenlenerek uygulandı. Yıldırım Bayezid 1389-1402. Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları beylikleri alınarak ilk defa Anadolu Türk Birliği gerçekleştirildi. 1390. Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Balkan toplulukları Osmanlı ilerlemesini durdurmak amacıyla ittifak kurdular ve Niğbolu Savaşı 1396 yapıldı. Osmanlılar kazandı. Aydın ve Menteşeoğulları donanmalarına da sahip olundu ve ilk defa denizcilik faaliyetleri başladı. Venedik hakimiyetindeki yerlere baskınlar düzenlendi. Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul kuşatıldı. Bu arada Güzelcehisar, Anadolu Hisarı yapıldı. Bizans'la yapılan anlaşma ile ilk defa İstanbul'da bir Türk mahallesi kuruldu. Cami yapıldı, kadı bulundu. Günümüzdeki Kadıköy semti. Döneminde İstanbul'u iki defa kuşattı. Ankara Savaşı 1402. Nedenleri: hem Timur hem de 1. Bayezid'de bulunan cihan hakimiyeti anlayışı. Timur'a sığınan Anadolu beylerinin kışkırtmaları. Timur'un doğu ve güneye sefere çıkarken arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi. Savaşı Osmanlı Devleti kaybetti. Sonuçları: Balkanlardaki Türk ilerleyişi durdu. Anadolu'daki Türk birliği bozuldu. Timur'un hedefi zaten buydu. Böylece güçlü bir rakipten kurtulmuş oluyordu. Osmanlı Devleti'nde fetret dönemi başladı. Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri güçlenerek Osmanlıların rakibi durumuna geldiler. Oğuz Boyu tarafından kurulmuşlardı. 1. Mehmet, Çelebi Mehmet 1413-1421. Venediklilerle 1416'da ilk deniz savaşı yapıldı. Osmanlılar yenildi. Şeyh Bedrettin isyanı oldu. Fetret dönemini sona erdirdiği için ikinci kurucu unvanı ile anılır. Bu nedenle Çelebi diye anıldı. Mustafa Çelebi olayı: Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un yanında götürdüğü Yıldırım'ın oğullarındandır. Mustafa Çelebi, Timur'un ölümünden sonra Anadolu'ya döndü. Rumeli'de isyan etti. Ancak başarısız olup Bizans'a sığındı. Şehzade Mustafa, 2. Murat döneminde de isyan etti. Bu isyana Düzmece Mustafa isyanı denir. 2. Murat 1421-1451. İstanbul'u Osmanlı tarihinde 3. kez kuşattı. Başarılı olamadı. 1444'te Macarlarla Edirne-Segedin barışı yapıldı. Anlaşmadan sonra hükümdarlıktan çekildi. Yerine Şehzade Mehmet hükümdar oldu. 2. Murat'ın tahttan çekilmesiyle devşirme Türk mücadelesi hızlandı. Yeniçeriler isyan ettiler. Bucuktepe isyanı. Haçlılar yeniden savaş açtılar. 2. Murat, Çandarlızade Kara Halil Paşa'nın baskısı ile yeniden hükümdarlığa geçti. Sultan 2. Mehmet tahttan indirilmesini unutmayacak, yeniden hükümdar olunca bir bahane ile Çandarlızade'yi idam ettirip açıkça devşirme sınıfını destekleyecektir. 1444'te Varna Savaşı yapıldı. Osmanlılar kazandı. 1448'de 2. Kosova Savaşı yapıldı. Osmanlılar kazandı. Böylece Türklerin Balkan hakimiyeti kesinleşti. Avrupa'nın İstanbul'u korumak için yaptıkları son savaştır. 2. Viyana kuşatması sonuna kadar Avrupa savunma savaşlarına geçti. Yeni Çağ'da Avrupa'da bilim ve teknik alanındaki gelişmeler. A. Barutun ateşli silahlarda kullanılması. Tarihte ilk kez Çin'in kullandığı barut, Türk İslam dünyası sayesinde Haçlı seferleri ile Avrupalılar tarafından tanınmıştır. Avrupa'da top ilk kez Yüzyıl Savaşları'nda İngilizler tarafından kullanıldı. Fakat en etkili şekilde kullanılması İstanbul'un fethinde gerçekleştirildi. Fatih'in kullandığı toplar taklit edilerek Avrupa'da yıkılması imkansız gibi görülen birçok şato yerle bir edilmeye başlandı. Barutun etkin şekilde kullanılması sonucunda büyük derebeylikler yıkıldı. Mutlak krallıklar güçlendi. Avrupa'nın siyasi yapısında büyük değişmeler oldu. Barut daha çok kralların işine yaramıştır. B. Pusulanın Avrupa'da kullanılması. Yine ilk kez Çinlilerin kullandığı pusula daha çok Arap tüccarlar tarafından Avrupa'ya tanıtılmıştır. Haçlı seferleri sonrasında kullanımı yaygınlaşan pusula sayesinde daha önce denizlere açılmaya cesaret edemeyen gemiciler cesaretlendi. Christoph Kolomb'un sapma açısı üzerinde yaptığı düzeltme sayesinde daha güvenli yolculuk yapma imkanı sağlandı. Özellikle okyanus sahilindeki İspanyol ve Portekizlilerin okyanusa dayanıklı gemiler yapması coğrafi keşiflerin yapılmasını sağladı. C. Kağıt ve matbaanın kullanılması. İlk kez Çinlilerin kullandığı kağıt Türkler ve Müslümanlar tarafından Haçlı seferleri sırasında Avrupa'ya tanıtıldı. Bugünkü tekniğe en çok benzeyen matbaa ilk kez Almanya'da Jean Gutenberg tarafından 1450'de yapıldı. D. Kağıt ve matbaanın bulunmasıyla bilim-teknik alanındaki buluşlar daha hızlı yayılmaya başladı. Çok sayıda kitap basıldı. Okuma yazma bilmek ayrıcalık olmaktan çıktı. Hümanizm, Rönesans ve Reform'un oluşmasına zemin hazırlandı. Skolastik düşünce gücünü kaybetti. Coğrafi keşifler. 15. yüzyılın son yarısından 16. yüzyılın sonuna kadar süren yeni kıtaların bulunması faaliyetlerine coğrafi keşifler denir. Bazı büyük gezginler gördüklerini yazarak insanlığa ışık tutmuşlardır. Böylece ün kazanan gezginlerin en tanınmışları İtalyan Marco Polo 1254-1324 ile ondan çok daha sağlam gözlemlerde bulunan Arap gezgini İbni Batuta'dır 1304-1377. 15. yüzyıldan itibaren Batı dünyasında gözlenen yolculukların nitelikleri ise çok farklıdır. 15 ile 17. yüzyıllar arasında ardı ardına yapılan yolculuklar dünyanın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmış, yeni su yolları bulunmuştur. Bu gelişmeler Avrupa'nın çehresini değiştiren önemli bir etken olmuştur. A. Coğrafi keşiflerin nedenleri. Pusulanın Avrupalılar tarafından kullanılmaya başlaması. Coğrafya bilgisinin Doğu dünyasının katkısıyla artması. Hristiyanlığı yaymak istemeleri. Zengin Doğu'nun Avrupalıları buraya çekmesi. İpek ve baharat yollarının Müslüman dünyasının eline geçmesi. Atlas Okyanusu kıyısındaki devletlerin yeni ticaret yolları bulma isteği. Cesur gemicilerin yetişmesi. B. Keşifler. Endülüs Emevi Devleti'nin mirası olan İspanya'da yaşayan Kristof Kolomb, İslam dünyasından elde ettiği coğrafya kitap ve haritaları sayesinde dünyanın yuvarlaklığını ispatlamaya çalıştı. Hindistan'a ulaşabilmek için batıya doğru hareket eden Kolomb, 1492'de Amerika kıtasını buldu. Fakat burayı Hindistan sandı. 1507'de aslen İtalyan olan Amerika Vespucci bu toprakların yeni bir kıta olduğunu ispatladı ve bu kıtaya Amerika adı verildi. Ticaret amacıyla Afrika'nın batı sahillerinde dolaşan Bartelmi Diaz, pusulanın da yardımıyla 1487'de Avrupa için yeni bir umut kaynağı olan Ümit Burnu'nu keşfetti. Bu seferi devam ettiren Vasco de Gama, Hint ticaret yolunu bulmayı başardı. Hint okyanusunda güçlü bir devletin bulunmayışı, Portekiz ve İspanyolların Hint deniz ticaretine hakim olmalarına neden oldu. Böylece baharat yolu önemini yitirdi. 1519'da Portekizli Magellan'ın başlattığı seyahat 1522'de Del Cano tarafından tamamlandı. Böylece Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu geçilerek yeniden Avrupa'ya ulaşıldı ve dünyanın yuvarlaklığı ispatlandı. Bu keşiflerin dışında birçok seyyah isimlerini duyurmak ya da zengin olmak amacıyla Amerika ve Afrika kıtalarının her tarafında keşifler yaptılar. C. Coğrafi keşiflerin sonuçları. 1. Ekonomik sonuçlar. Avrupa'da ticaret canlandı ve zenginlik arttı. Yeni deniz ticaret yollarının bulunması ipek ve baharat yollarının önemini azalttı. Deniz ticareti kara ticaretinden daha karlı hale geldi. Akdeniz limanları önemini kaybetti. Atlas Okyanusu'ndaki limanlar canlandı. Avrupa'da temel geçim kaynağı topraktı. Bunun yerini altın ve gümüş aldı. Avrupa'da alım gücü arttı ve üretim çoğaldı. Bu ise özellikle Osmanlı Devleti'nin ekonomisini olumsuz etkiledi. Avrupa, ticari bakımdan kendi kendine yeterli hale geldi. 2. Siyasi ve sosyal sonuçları. Afrika, Amerika, Avustralya ve okyanuslar keşfedildi. Dünya kavramı genişledi. Önce İspanyol ve Portekizliler, daha sonra İngiltere ve Hollandalılar büyük sömürge imparatorlukları kurmaya başladılar. Yeni keşfedilen yerlere Avrupa'dan büyük göç dalgaları gitmeye başladı. Yeni kültürlerle etkileşildi. Burjuva sınıfı ticaret sayesinde zenginleşti. Bu durum Avrupa'nın sosyal ve ekonomik yapısında büyük değişiklik meydana getirdi. İnsanlarda tartışma ve yeni şeyleri keşfetme duygusu gelişti. Yeni ırklar, bitkiler ve hayvanlar tanındı. Rönesans'a zemin hazırlandı. Feodalite gücünü kaybetti. 3. Dini sonuçlar. Avrupa'da Hristiyanlık inancı sarsıldı. Skolastik düşünce gücünü kaybetti. Yeni keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayıldı. Kilise, yeni bulunan yerlerdeki insanlara Avrupa kültürünü aşılayarak Avrupa'da kaybetmekte olduğu itibarını yeniden kazanma yoluna gitti. Coğrafi keşifler İslam dünyasını olumsuz yönde etkiledi. İslam ülkeleri büyük zarar gördü. Türkistan hanlıkları zayıfladı ve Ruslar karşısında geriledi. 4. Osmanlı Devleti'nin coğrafi keşiflerde başarılı olamamasının nedenleri. Fetihlerin okyanus sahillerine çok geç ulaşması. İpek ve baharat yollarını elinde tuttuğu için yeni bir yol arayışına gerek duyulmaması. Yeni bulunan kıtalarda koloni kurulmasının faydasına inanılmaması. Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılmaması. Coğrafi keşiflere karşı Osmanlı Devleti'nin aldığı önlemler. 1. Fransa'ya kapitülasyonlar vermesi. 2. Mısır seferi. 3. Hint seferi. 4. Akdeniz hakimiyetinin sağlanması. 5. Kıbrıs'ın fethi. 6. Vadius Seyl Savaşı ve Fas'ın himayeye alınması. 7. Süveyş kanalını açma teşebbüsü. 8. Don-Volga nehirlerini birleştirme projesi. Rönesans hareketleri. Haçlı seferleri ve coğrafi keşiflerin de etkisiyle 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlardaki gelişmelere Rönesans adı verilir. Geniş ve yaygın anlamıyla Rönesans, insanın ve dünyanın keşfiyle insanların ortaçağ bilgisizliğinden kurtularak hür, tenkitçi ve dinden uzak bir kişilik kazanmaları, tabiata yönelmeleri demektir. Önce İtalya'da başlamış, daha sonra Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde görülmüştür. Rönesans'ın nedenleri. Orta çağdaki güzel sanatların 15 ve 16. yüzyıllarda daha da gelişmesi, coğrafi keşiflerin etkisiyle. Matbaanın ve kağıdın kullanılması ile yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması, Haçlı savaşlarının etkisiyle. 15 ve 16. yüzyılda Avrupa'da birçok düşünürün ortaya çıkması, matbaanın etkisiyle. Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk alan bir kesimin ortaya çıkması. Sanatçıları destekleyen mesen denen bir sınıfın oluşması. İstanbul'un fethi nedeniyle buradaki bazı bilginlerin İtalya'ya gelerek Yunanca'yı ve antikite eserlerini öğretmeleri. Coğrafi keşifler nedeniyle insanların düşünce ve ufkunun gelişmesi. İslam dünyasının etkisi. Mutezile görüşünün rasyonalizmi ortaya çıkarması. Rönesans hareketi önce İtalya'da başlamış, daha sonra Fransa, Almanya ve İngiltere'de yayılmıştır. Rönesans'ın sonuçları. Skolastik düşünce yıkıldı ve serbest düşünce ortamı doğdu. Deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce ortaya çıktı. Kilise otoritesi zayıfladı, reforma zemin hazırlandı. Bilim, sanat, edebiyat alanında birçok yeni eserler oluşturuldu. Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk alanlar ile bunlarla alay eden iki toplum sınıfı oluştu. Rönesans'ın en tanınmış simaları İtalya'da Vinci, Rafael, Donatello ve Michelangelo, Fransa'da Montaigne, Almanya'da Albert Dürer ve İngiltere'de Shakespeare'dir. Hümanizm, rasyonalizm akımları ortaya çıktı. Reform hareketleri. 16. yüzyılda Rönesans hareketinin de etkisiyle Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkan yeniden yapılanma faaliyetlerine reform denir. Reform, Hristiyanlığı asli şekline dönüştürmek amacıyla yapılmıştır. Katolik Kilisesi zamanla bozuldu ve amacından saptırıldı. Roma'da, Vatikan Sarayı'nda oturan papalar, kendilerini Hazreti İsa'nın yeryüzündeki vekili olarak gördüler ve gerçek Hristiyanlıktan uzaklaştılar. Bunun sonucu olarak kiliseye karşı isyanlar başladı. Bazı bilginler ve aydın din adamları, Katolik mezhebinden ayrılarak yeni kilise ve mezhepler kurmaya başladılar. Reformun nedenleri. Katolik Kilisesi'nin Hristiyanlığın esaslarını saptırması ve belli bir zümrenin çıkarlarına uygun hareket etmeye başlaması. Coğrafi keşifler nedeniyle halkın kiliseye olan güveninin sarsılması. Endülüjans sayesinde kilisenin göze batacak kadar zenginleşmesi. Rönesans'ında etkisiyle insanların her şeyin esasını arama ve bulma arzusu sonunda Hristiyanlığın aslından uzaklaştığının anlaşılması. Matbaa sayesinde Avrupa dillerine çevrilen İncil'lerin herkes tarafından okunup anlaşılması. İlk defa İncil'i başka dile, Almanca'ya çeviren Luther'dir. Halkın çok fakir olmasına rağmen kilisenin halkı sömürmeye devam etmesi. Özgürlük taraftarı olan bazı kralların kilise tarafından baskı altında tutulmaya çalışılması. Reform sonuçları. Katolik Kilisesi Birliği bozuldu ve Protestanlık, Kalvinizm, Presbiteryen ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı. Kilisenin otoritesi sarsıldı. Katolik Kilisesi kendini yenilemeye çalıştı. Kurulan Engizisyon mahkemeleriyle Katolik Kilisesi'nin otoritesi devam ettirilmek istendi. Protestanlarda eğitim kilisenin elinden alındı. Laik eğitime geçildi. Kilise malları prensler tarafından yağmalandı. Yeni mezhepler nedeniyle Avrupa'da siyasi birlik zayıfladı. Bu nedenle Osmanlı Devleti daha kolay ilerleyebildi. Reform hareketlerinin en tanınmış kişileri Almanya'da Luther, Fransa'da Calvin, İngiltere'de Kral 8. Henry'dir.